Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsettiğimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Yusuf Temizcan.
Ben Alaaddin Yaman.
Yepyeni bir programla daha huzurlarınızdayız efendim. Bu programımız için sizlere iki güzel dergimizin yeni sayılarını hazırladık. Dergilerimizden biri Lacivert olacak. Lacivert dergisi 51. sayısına ulaştı. Turkuaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapıyor. Bir diğer güzel dergimiz de mümkün olduğunca her yeni sayısından bahsetmeye gayret ettiğimiz Genç dergisi. Ebedi Gençlik dergisi mottosuyla 13 yılı geride bıraktı. 146. sayısı Kasım 2018 ile bizlerle birlikte. 3 ayrı kitaptan daha vaktimiz müsaade ettiği müddetçe bahsetmeye gayret edeceğiz. Bunlardan biri Recep Şentürk Hoca'nın Açık Medeniyet isimli kitabı, alt başlığı Çok Medeniyetli Toplum ve Dünyaya Doğru başlığını taşıyor. İz Yayıncılık'tan daha evvel çıkmıştı. Yeni iki tane kitabımız vardı, çok taze daha. Bir tanesi İnsan Yayınları'ndan Oryantalizm, Oksidentalizm ve Sanat isimli kitap, Ahmet Çaycı hazırlamış. Bir diğer kitap da özellikle milliyetçi muhafazakar camiaların kendisini kolayca hatırlayabileceği, tanıyabileceği bir isim üzerine, Osman Turan üzerine yazılmış bir eser, İktidardaki Muhalif başlığını taşıyor. Ötüken Neşriyat'tan Dr. Narullah Uzman tarafından hazırlandı. Çok da güzel bir baskıyla bizlere sunuldu. Bunlardan bahsetmeye gayret edeceğiz diyelim Alaaddin. Ne var ne yok, nasılsın?
Teşekkür ediyorum. Hakikaten heyecanlıyım. Genç dergimiz, yani 146. sayısıyla yine bizlerle ve kapağı ve içeriği de tam genç usulü olmuş.
Evet, bu sayısında ne var senin görebildiğin hemen dosya konusu olarak?
Dosya zaten kapaktan da verilmiş. Bu ay gezmekle, gezginlikle, seyahatle alakalı metinlere yer verilmiş.
Şöyle bir başlığı var: İçimize aşk, bahtımıza yol düştü, seferiyiz. Aslında çok hoş bir başlık değil mi? Bu Lütfü Arslan abinin sürekli her ay yaptığı bir aslında tatlı espri bize. Yani gencin kapak ifadeleri aslında apayrı bir dergicilik serüveninin hikayesi.
Aynı zamanda bizim ruhumuzu da yansıtıyor. Yani genç camiasının ruhunu da yansıtıyor. Biliyorsunuz genç hem Uluslararası Genç Derneği'nin de yine bünyesinde bulunduruyor. Böyle bir çatı kuruluş gibi düşünebiliriz. Uluslararası Genç Derneği'nde ve buranın gönüllüleri, çalışanları da hakikaten gezmeyi, ondan sonra yeni yerler keşfetmeyi, yeni insanlarla tanışmayı severler. Bu ayda tam bizim için, tam bize hitap eden bir kapak olmuş.
Kesinlikle bu hep vurgulanır. Biz de çok şahidiyizdir bunun. Hatta gitmediğin yer senin değildir denir. O yüzden Lütfü abimiz mesela bu bahsettiğin genç derneği veya genç dergisi bir hareket olarak nitelendirebileceksek bunlar ve ayrıca genç gönüllüler, senin de koordinasyonuyla ilgilendiğin, hep böyle yollara düşmeyi, hep Anadolu'nun belki ücra ilçelerine, belki daha ücra yerlerine gitmeyi kendine hedef bilmiş, düstur bilmiş ve bunu da yapmaya muvaffak olmuş bir hareket, kuruluş. Doğusundan, batısından, Ege'sinden, kuzeyine, Karadeniz'e, her yerine kadar ve hatta yurt dışında, işte Afrika'da, Balkan ülkelerinde, Orta Doğu'da diyelim ki, pek çok ülkeye de genç kardeşlerimize uluslararası bir vizyon kazandırma, bir görgü kazandırma anlamında hep bu seyahatlerin öncüsü olmuştur. Bu sayıda da genç, içimize aşk, bahtımıza yol düştü, seferiyiz diyor.
Çünkü genç seferi önemsiyor, seyahati önemsiyor. İnsanın yolda yoğrulacağını düşünüyor. Ve bu kapak da tam bu noktada isabetli bir kapak olmuş. Ve bizim yazarlarımız da bu noktada bir seyyah ruhu taşıyan, sık sık seyahat eden yazarlarımız. Mesela sanıyorum bu sayıda Taha Kılınç, Adem Özköse, Hande Berra Hanım yine özellikle seyahatle alakalı mevzuları ele aldılar. Bu noktada hani seyahat noktasında da yetkinliği olan bir sayı olduğu noktasında kanaatim uyanıyor.
Yani yolda olmanın, işte yürümenin mesela bir felsefesi var değil mi Alaaddin? Ve bizim mesela en güzel düşünme yöntemlerinden biri olarak çok daha eskilerden, diyelim ki antik Yunan medeniyetinden, işte diyelim ki bizim geleneğimizde de, işte yine Osmanlı'da da bulabiliriz bunun akislerini. Hep böyle yürümek bir böyle düşünme eylemi, bir felsefi hareket olarak da yorumlanmış pek çok şeye art olarak.
Mesela antik Yunan'da da yine hani ders denince gözünün önüne elleri arkada bağlanmış bir hocanın arkasında, yine onlara özgü bir gelenekte. Arkasında öğrenciler mesela benim gözümün önünde canlanıyor. Bu da hani yolda olmanın, yürümenin ilimle belki hani kesişen bir noktasını bulmak için bir çıkış noktası olarak kesinlikle önümüze durabilir.
O hep anlatılır mesela. Aristoteles derslerini hep yürüyerek yaparmış. Geçenlerde ben Sabit Fikir dergisinin belki Ekim sayısıydı, tam hatırlayamıyorum. O sayısını inceliyordum. Böyle yürüme üzerine yazılmış eserleri derleyip topladıkları çok güzel bir dosya çalışması yapmışlar. Çok beğendim hakikaten. Bizim mesela Türkçe literatürde de yürümek üzerine çok fazla eser yayınlanmış. Yani yürümenin felsefesi, işte yolda olmak veya ayrıca diyelim ki bu gencin bu sayısında da var seyahat kitapları. İşte bunu sen Evliya Çelebi'den al, bugün işte şeye kadar getir, yoldaki seyyah, işte Mehmet Genc'e kadar getir diyeyim, Hasan Söyletmez'e kadar getir. Yani bunlarla ilgili eser de bayağı hacimli bir şekilde var.
Kesinlikle. Bir de şey de geldi aklıma mesela buradan yola çıkınca. Süleyman abi de yine mesela mana yürüyüşleri var. He. Zuhurat gezileri var. Hani hakikaten bunların farklı manalarda ihtiva ediyorlar. Sadece yürümek, kalori yakmaktan ziyade işte yolda karşılaştığın kişiler, gezdiğin yerler. Belki bunlara katılmadan önce defalarca yanından geçmiş olmana rağmen onun manasını alamıyorsun ama belki hani bu niyetle yürüdüğün takdirde şey de yapıyorsun yani onun manasına da erişebiliyorsun.
Kesinlikle. Yani mesela gencin bir sayısını hatırlıyorum ben, Alaaddin. Sevmeye tabiattan başla diyordu. İbrahim Tenekeci vardı.
Kapakta vardı İbrahim Tenekeci. Evet, hatırladım bunu.
İbrahim Tenekeci vardı kapakta. Yani işte o yolda olmanın tabiatla karşılaşmak anlamına da geldiği. İşte bir ağacı tanımak. İşte diyelim ki orada bir manzarayla haşır neşir olmak. Veya işte yolda mesela insanı da daha iyi tanırsın hani. Efendimizin de bir insanı tanıyorsanız şu üç şeyden birini yapın, alışveriş yapın, seyahat edin diye yemek işte onlar vardır ya mesela. Ya bu insanı tanımada da işte çok önemli bir faktör haline geliyor. Yürümenin saymakla bitmez, çok insanı zenginleştiren, çok onu yücelten, yukarıya taşıyan bir yönü var. Gencin bu sayısı da bunun üzerine durmuş.
Ne tür yazılar Peki, var? Hakikaten ne tür yazılar var? Ben de sana bunu soracaktım.
Hemen ben biraz bahsedeyim. Dergiyi hazırlayan ekipte de...
Bak yine Abdullah Kibritçi dosyayı oluşturuyor değil mi?
Evet. Abdullah Kibritçi'nin ana yazısı dosyayı oluşturuyor. Benim çok sevdiğim bir yazardır. Dostumdur aynı zamanda Abdullah Kibritçi. Hakikaten onun bir meseleyi hikaye etme yönüne, bir dil, bir üslup yönüne çok hayranımdır. Nerede görsem yazılarını okumaya çalışırım. Bizim de onun bu yazılarını böyle derleyip toparladığımız ve işte yeni yazılarını da ekleyeceğimiz bir kitap fikrimiz var.
Öyle mi?
Evet.
Peki ne zaman bizle buluşturacaksınız?
Şimdilik sırlaştırayım ki onu daha böyle bir şey olsun, çekici bir hale gelsin. Latife bir yana, öyle bir planımız var. Henüz şu an hazırlık aşamasında diyebilirim. Bir aksilik olmazsa Aşina Kitap'tan Abdullah Kibritçi'nin bir seyahat yazılarını toplayacağımız bir eser neşredeceğiz. Böyle bir hedefimiz var. Gencin bu sayısında Abdullah Kibritçi'nin bir yolda olmak üzerine bayağı da hacimli, belki 4-5 sayfa süren bir yazısı var. Bunun yanında dosyaya ek kısa görüşler var. Mesela İsmail Yasin Avcı'nın Gittim, Gördüm, Gezdim ve Biriktirdim başlığını taşıyan Suriye'ye gitmiş, onlardan bahsetmiş. Yunus Emre Altun'un kendisi Erasmus yapmıştı üniversite döneminde bizim de arkadaşlarımızdan. Onun bir yazısını görüyorum. Yine Hasret Ali Genc'in hem Malezya değil mi hem de bazı Avrupa ülkelerine.
Evet, onun da bir Erasmus geçmişi var. Malezya var, Afrika var, Balkanlar var. O da hakikaten güzel gezdi son yıllarda özellikle.
Böyle madde madde onu derlemiş toplamış. Coğrafya kaderdir ama seyahat iradidir diye de güzel bir başlık atılmış. Bu tabi derginin bizi karşılayan ilk sayfaları. Bununla bitmiyor. Ardından Seyahatname Kitapları Arasında diye çok hoş bir yazı var. İbrahim Taha Gültekin'in, meşhur Asım Gültekin abimizin oğlu oluyor kendisi. Evinde işte babasıyla bir sohbetinden hareketle hangi seyahat kitaplarının bulunduğuna dair çok böyle tatlı bir yazısı var. Evliya Çelebi'nin Dünyasında diye başlıyor. Daha sonra İbni Batuta'nın seyahatnamesine değiniyor. Onun dışında 100 yıl önce Güney Afrika kitabı var. Alem-i İslam kitabı var. Başka bakıyorum, İbretler kitabı var mesela. Adem Özkösen'in Seyyahı var. Mekke'ye yolculuk var. Vahiy iklimine yolculuk var. Bu ara tabii seyahat demişken benim şu ana kadar okuduğum kitaplar arasında En böyle zirve eserlerden bir tanesi Muhammed Esed'in Mekke'ye Giden Yol kitabıdır. Okumuş muydun sen?
O kitabı bana hediye ettin. Sen hediye ettin. İmzaladın.
Hediye ettiğim tabii yüzlerce kitap olduğu için belki sana arada unutmuş olabilirim.
Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Hakkın ödenmez.
Ben onu mutlaka okuyacaksın şartıyla verdim şimdi. Sen onu okumuş oldun mu?
Tabii ki. Verdiğin hangi kitabı okumadık?
Tamam, harika. O mesela benim şu ana kadar okuduğum kitaplar arasında hakikaten zirvedir. Zirvelerdendir ya da. Diyelim ki Alül ve Kurucu'nun hatıralarıyla beraber. Diyelim ki Martin Links'in Hazreti Muhammed kitabıyla beraber. Pek çok kitabın yanında zirveler arasındadır. O da aslında bir seyahat kitabı. O hem hatırat hem seyahat kitabı olarak anılabilir. Kendi içine doğru yaptığı o yolculuğu, o hidayet yolculuğunu da çok güzel bir de üslup, yani bu kitaplarda işte o zirveye ulaşma noktasında çok kıymetli. O üslubu çok güzel oturtabilmiş ender eserlerden biri.
Evet, ben de tam o noktaya vurgu yapacaktım. Yani orada da aslında seyahatle kendi içine yolculuğu bir arada harmanlaması noktasında çok başarılı bir eser.
Biraz senden dinleyelim. Başka neler var Gencin içeriğinde görebildiğin kadarıyla?
Gencin içeriğinde yine biraz önce bahsettin Asım Gültekin abinin Trenle 30 Günde Devri Avrupa isimli bir yazısı var.
Bu
İki sayfalık bir yazı.
Herhalde şeyden daha çok ilhamla yazılmış. Bu hani bir bilet alarak...
Interrail.
Interrail bir bilet alarak bütün Avrupa'yı trenlerle seyahat edebiliyorsun. Öyle bir şey tecrübesi var herhalde Asım abinin. Evet. Bu yazı biraz ondan bahsediyor.
Zaten eski fotoğraflarına da yer vermiş. Burada bakarsanız mesela Eyfel Kulesi önünde muhtemelen milenyumda tam 2000'de yapmış olduğu bir seyahat. Bundan tam 18 sene önce. Asım abi de burada gencecik bir delikanlı yine.
Evet.
Pisa Kulesi önünde bir fotoğrafı var. Özellikle Fransa'da, İtalya'da yapmış olduğu yolculuklarda yine ele
almış. Başka neler var Gencin bu sayısında?
Gencin bu sayısında Abdullah Yalnız'ın Her Seferimiz Kendimizedir. Biraz evvel Muhammed Esed'in kitabı için söylemiştik. Abdullah Yalnız uzman klinik psikolog Rukiye Karaköse ile bir söyleşi yapmış. Bu röportajı, bu söyleşiyi aktarmış. Aynı zamanda Rukiye Karaköse'nin Nesil Yayınlarından çıkan Seyahat Terapi isimli kitabında burada incelemişler. Kitap üzerine bir söyleşi olmuş. Kitabın mottosu da seyahat et, sıhhat bul. Evet. Sonra Taha Kılınç, yine kendisi profesyonel bir seyyah. Aynı zamanda Aşina Yayınlarından, Aşina Kitap'tan çıkan Seyir Sefer isminde harika bir kitabı var.
Evet, bu orada da
muhakkak tavsiye ediyoruz.
Orada da 10 ayrı ülkeye yaptığı seyahatler. Onun içerisinde işte Güney Afrika'sı vardı, Japonya'sı vardı, Makedonya'sı, Bosna'sı vardı, Kudüs'ü vardı. Onlara dair bir telif eserdi o. Bazen ailesiyle, bazen yalnız başına yaptığı seyahatleri anlatmıştı. Çok kıymetli bir eserdir o. Tavsiye ederiz.
Evet. Dergimizdeki yazısında da hap olarak, yani seyahat edelim ama nasıl başlığıyla vermiş ve bir seyahatte dikkat edilmesi gereken hususlar, nelerle karşılaşabiliriz, nelere hazırlıklı olmalıyız, bunlarla alakalı hap bilgiler vermiş. 7 madde altında bunları toplamış. Sonrasında son gün, özellikle son günlerde sosyal medyada son derece kendine yer bulan Musti Kusti, yani Mustafa Endiaye'nin NDI'ye ile bir şey var, söyleşi var, bir röportaj var. Esat Mücahit Eskimez imzalı. Biliyorsunuz Mustafa Endiaye Senegalli bir öğrenci. Türkiye'de öğrenimine devam ediyor. Ve bisikletiyle Türkiye turuna çıkıyor. Hakikaten beni de çok etkilemişti. Mesela bir Twitter üzerinden ben de takip ediyorum. Diyor ki mesela Mustafa Kutlu'nun kitaplarında bahsettiği insanlar burada diyor.
Allah Allah. Yani bir Afrikalı kardeş ve bu da görebildiğimiz kadarıyla genç. Belki 18-20 yaşlarındadır.
Evet evet.
Mustafa Kutlu'nun kitaplarında geçen karakterler burada diyor.
Evet. Anadolu'yu geziyor. Orada işte Çorum'a gitmiş. Orada işte çay içiyor. Misafir ediyorlar. Bingöl'e gitmiş. Yani birçoğumuzun gitmediği, dolaşmadığı şehirleri.
Aynen. Ve orada
bisikletle geziyor ve halkla iç içe oluyor.
Müthiş bir misafirperverlikle karşılaşmış. Bu söyleşiyi ben okumuştum. Orada detaylı bir şekilde anlatıyor. Yani hiçbir zaten bir yanına para almamış doğru düzgün. Hiçbir yerde de ne aç kalmış, ne açıkta kalmış, ne dışarıda kalmış. Herkes birbiriyle yarışıyormuş evinde misafir etmek için. Yani bugün Avrupa toplumlarında ırkçılığın, işte siyah karşıtlığının, diyelim ki Müslüman karşıtlığının bu kadar yaygın olduğu bir dönemde bu tip hikayeleri daha çok duymaya ihtiyacımız var aslında Alaaddin. Ne dersin?
Kesinlikle. Yani Mustafa da bu noktada yapmış olduğu seyahatte bir öncü olacaktır. Buna inanıyorum. Yani.
Evet. İstersen derginin tamamından bahsetmeyelim. Biraz da dinleyicilerimize bırakalım, meraklandırmış olalım. Genç dergisinin bu sayısı daha çok seyahat üzerinde duruyor. Ama başka söyleşiler, başka yazılar da elbette var dergide. Arzu edenler derginin web sitesinden iletişim bilgilerine ulaşabilirler diyelim. Bir diğer dergimiz, bahsetmek istediğimiz Lacivert dergisi, Turkuaz Yayın Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Bizim elimizdeki Kasım 2018 sayısı 51. sayısına ulaşmış. Çok güzel bir başlığı var Alaaddin, dosya olarak. Ona geçmeden önce şunu belirteyim. Bu programımızın sadık dinleyicileri bilirler. Biz dergilerden söz ederken mesela Nihayet dergisini severiz ve sık sık anarız. Onda da benzer bir şey var. Lacivert'te de benzer bir şey var. Bunlar aslında dergiciliğin olması gerektiği yönü icra ediyorlar, yürütüyorlar. O da dosya. Dosya dergiciliği. Yani bir meseleyi bütün yönleriyle işlemek. Belki dergi diyelim ki 100 sayfaysa bunun 60-70 sayfasını, 50 sayfasını buna ayırmak. Onlarla ilgili derin söyleşiler, özel yazılar, araştırma dosyaları, bunları hakkıyla yapabilen benim görebildiğim kadarıyla birkaç dergiden biri. Lacivert, Nihayet. Aynı zamanda bizim mesela yapmaya çalıştığımız Okur dergisi de aynı şekilde bu dosya dergiciliğin üzerinde önemli duruyor. Bu sayısında Lacivert çok güzel bir başlıkla çıkmış. Türkiye nedir? Bakmadan çizebileceğimiz tek resim demiş. Türkiye meselesine, bir Türkiyelilik meselesine, bir Anadoluluk meselesine. Buradan tabii Anadolu'yu mayalayan kişiler, Anadolu'yu mayalayan eserler, bunlara da geçebilirsiniz. Pek çok mesele çıkar buradan. Bu konuları ele almışlar. Kapakta da Mevlana figürü var. Zannediyorum Evliya Çelebi var. Nasreddin Hoca'yı görüyorum. Selçuklu arması var. Osmanlı arması var. Aşık Veysel, Türk bayrağı. Bir harp halindeki bir
çift başlı kartal yine Anadolu.
Evet. Böyle medrese ve kervansaray görselleri var. Çok da güzel bir kolaj yapılmış. Onun dışında kapakta öne çıkan başlıklar arasında Anadolu'yu Türkiye yapanlar diye bir güzel ifade var. Bizi birleştiren acılar başka bir başlık. Büyük Ağa Tarık Buğra. Bu benim hatırladığım kadarıyla Beşir Ayvazoğlu'nun Tarık Buğra için hazırladığı biyografinin ismiydi. Büyük Ağa Tarık Buğra. Onunla ilgili bir başlık görüyorum. Ebeveynler için korkulu gerçek ayrı bir başlık. Gurbetçiler saatlerini Türkiye saatine göre ayarlarlar. Bu da ayrı bir başlık. Lacivert dergisi zengin içeriğiyle, özel sayfalarıyla, bölümleriyle, yazılarıyla ve söyleşileriyle hakikaten dolu dolu bir içerik sunma iddiasında ve her sayıda bunu bir tık ileriye taşıyarak devam ettiriyor. Mustafa Akar bir süredir derginin editörü. Aynı zamanda yine Turkuaz bünyesinde çıkan Sabit Fikir dergisinin de editörlüğünü yapıyor. Doğan grubunda olan, şimdi Turkuaz grubunda olan Diyanarların dergisi diyebileceğimiz güncel edebiyat dergisi. Onun da editörlüğünü yapıyor Mustafa Bey. Aynı zamanda şairdir. Ben de kendisini yakinen takip etmeye çalışırım. Derginin hemen girişinde 3 sütun diye bir özel bir bölümleri var onların. Bir meseleyi ya da diyelim ki bir kavramı 3 kişiye soruyorlar ve böyle bir paragraf, iki paragraf kısa onlardan görüş alıyorlar. Tercümeyi mesela sormuşlar kime? Ümit Kurbanova. Tanıyor musun Ümit Kurbanova'yı?
Maalesef.
Aslında tanıyorsun. Sosyal medyada nasıl geçiyordu onlarınki? Böyle eski diyelim ki filozofları, Freud gibi yazarların şeylerini, videolarını bulup altyazı yapan, çeviri yapan bir ekip var. Neydi Twitter'da isimleri tam hatırlayamadım. Şimdi çeviri bilim miydi? Onu hatta biz Genç Dergi'de de yazmıştık. Sen de hazırlamıştın. O ekibin şeyidir, lideridir öyle Ümit mi? Bey. O tip böyle eski videoları bulan, onlara altyazılarla hazırlayıp Türkçe altyazılarla sunan birisi. Ona mesela tercüme meselesini sormuşlar. Betül Kayahan, dinamit diye mesela bir kavram var. Gramofon, Mehmet Öztekin, gramofon tamircisiymiş kendisi. Böyle üç sütun diye güzel bir bölümleri var. Teoman Duralı'yla bir söyleşi görüyorum. Sen Müslümansın, ayağa kalk ifadesi taşıyor. Dünya gündemi ayrı bir bölüm. Türkiye nedir? Ana dosya zaten. Bunun içerisinde Haşmet Babaoğlu'nu görüyorum. Teoman Duralı söyleşisi bunun içinde dahil. Ekrem Demirli'nin yine ifadeleri var. Ahmet Taşağıl var, önemli tarihçilerimizden. Birol Biçer var, Göken Gökçek var, bizim arkadaşlarımızdan. Göken Duman var, Raşit Ulaş var, Mesut Aytekin var. Bu isimlerle mesela Türk sineması, işte diyelim ki Türklere sığınanlar, Türkiye'yi birleştiren acılar, Türk mitolojisinde türeyiş rivayetleri gibi alt başlıklar var. Anadolu'nun İslamlaşması ve kurucu asır, Ekrem Demirli'nin yazısının başlığı. Görsel anlamda da çok güçlü bir şey sunuyor değil mi Alaaddin dergi?
Evet, biraz alışılmışın dışında, yani özellikle camia için söylediğimiz alışılmışın dışında tasarımlaşıyor ve özellikle şu mesela dosyanın girişinde Türkiye nedir başlığı altında verdikleri bu sayfanın tasarımı ve devamı hakikaten takdire şayan.
Evet.
Rahat bir okuma deneyimi sunuyor.
Rahat bir okuma deneyimi, yani çok profesyonel bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Muhteva da çok güçlü. Tebrik ediyoruz kendilerini. Ve bu başarılı dergicilik gayretlerinin devamını diliyoruz. Biz tabii derginin bütün sayfalarından bahsetmeyeceğiz. Biraz tarzımız odur. Yani mümkün olduğunca dinleyicilerimizi merakta bırakıp onların dergiyi almasını sağlamak ya da vesile olmak gibi bir amacımız da var. Son kalan vakitlerimizde kitaplarımızdan da biraz kısa kısa söz etmeye gayret edelim. Radyo programımızın başında ifade etmiştim. İnsan Yayınları'ndan Ahmet Çaycı'nın Orientalizm, Oksidentalizm ve Sanat isimli kitabı. Çok taze, yeni, daha çıktı. Bu eserde tabii benim elimdeki ikinci baskısı olmuş. Orientalizm meselesi, yani Batı'nın bir doğu tasavvuru oluşması ve bu tasavvurun bir aslında sahte hakikate dönüşme süreci. Yani ne demek istiyorum? Batılı filozoflar, seyyahlar ya da daha sonra bunlara oryantalistler denilecek. Şarkiyatçılık diye de geçiyor aynı zamanda bu kavram. Bir doğuya doğru, özellikle Hindistan ve Çin'e doğru yaptıkları seyahatler, incelemeler neticesinde aslında olan, gerçek olan doğudan ziyade kendi hayali doğularını oluşturup bunu da gerçek diye anlatmaları kavramıdır. Orientalizm
ve yani Edward... Bir şekilde hani batının gözüyle doğuyu algılama gibi bir...
Öyle diyebiliriz yani. Batının gözüyle doğu ama gerçekte olan bir doğu değil bu. Yani tamamıyla Binbir Gece masallarından türetilmiş bir doğu. Edward Said'in Şarkiyatçılık isimli çok harika, enfes bir eseri vardır. Metis Yayınları'ndan çıkmış Türkiye'de. Onu mutlaka okumalarını öneririm ben dinleyicilerimize, hala okuma fırsatı olmamışsa. Orada bu meseleleri çok derin ve güzel bir şekilde anlatır. Yani bir doğu tasavvurunun nasıl oluştuğu ve bu fikrin nasıl çarpıtıldığı, nasıl gerçekle uyuşmadığı, doğu dediğimiz yekpare bir şeyin olmadığı, yani Hindistan'ın bütün bir işte hepsiyle beraber homojen bir yapısı zaten yok. Onun yanında Çin kültürü, İslam kültürü, diyelim ki Anadolu veya Asya, yani bunların hepsini bir doğu içerisine hapsedip tanımlayabileceğimiz yekpare bir şeyin olmadığını, hepsinin ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini ve çoğu zaman o ifadelerin tanımdan ziyade birer yalana dönüştüğünü çok çok güzel ve öz bir şekilde anlatır. Bu çalışma da yine tabii oksidentalizm diye bir kavram da ortaya atılıyor. Oksidentalizm de oryantalizmin tam tersini yapma çabasıdır. Aslında sadece bir kavram olarak kaldı. Kimse yapmaya çalışmadı bunu. Yani bir doğu gözüyle batı tasavvuru.
Yani ama birazcık daha sanıyorum oryantalizm daha akademik olarak da ilerlerken oksidentalizm birazcık daha söylemde kaldı değil mi?
Tabii tabii, yani doğu üzerine yapılmış, özellikle İslam kültürü üzerine yapılmış çok ciddi oryantalist diyebileceğimiz, şarkiyatçı diyebileceğimiz çalışmalar var. Bunların her biri de tabii yani kötülenebilecek ya da çok yalan yanlış şeyler söyleniyor denilebilecek kıvamda değil. Bazıları bugün kullandığımız bazı bilgileri ortaya çıkartmışlar, yani bu şarkiyatçılar. Gelmişler, dil öğrenmişler, yazma eserler üzerine çalışmışlar ve oradan pek çok yeni bilgi devşirebilmişler. Bu gayretlerle. Bu eserimiz, Ahmet Çaycı'nın eseri, Bu meseleyi doğuculuk diye çevirmiş, oryantalizm meselesini, hem kavramsal olarak hem de mesela batı saplantıları demiş bir alt başlıkta açmaya çalışıyor. Doğu ile batı arasında bilim, mesela kitabımızın başlıklarından biri, oksidantalizm ve Türkiye, arabeske karşı organik sanat, seyahatnameler, doğunun resimleri gibi ayrı ayrı bölümler var. Bir akademik eser olarak görsellerle de zenginleştirilmiş bir surette bu eser bu alanlarla ilgilenen kişiler için faydalı olabilir diyelim ve diğer eserimize geçelim. Osman Turan'ın, Profesör Doktor Osman Turan üzerine hazırlanmış önemli bir yine biyografi çalışması aslında bu. Nasrullah Uzman'ın hazırladığı bir çalışma. İktidardaki muhalif olarak zikredilmiş. Ötüken Neşriyat'tan çıkan bu eser yaklaşık olarak, hemen bakalım, 430 sayfa. Yine görsellerle, bazı gazete küpürleriyle zenginleştirildiğini görüyoruz. Ciltli ve çok özenli bir baskısı var. Kağıdının kalitesi de gayet şık ve güzel. Burada Osman Turan'ın kendi bazı metinleri var. Hayat hikayesi var. Onun hakkında söylenenler var. Yani özellikle milliyetçi camia içerisinde kendisine çok fazla atıf yapılan, çok referans gösterilen bir isimdir. Onu daha yakından tanımak için bu eser son derece faydalı olabilir. Mesela burada işte diyelim ki ağabeyiyle beraber çekilmiş bir fotoğrafı var. Aile arşivinden alınmış. Tabii orada bir hayat hikayesi anlatılırken, özellikle Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Osman Turan'ın yaptıkları, daha sonra yine bu milliyetçi hareket içerisinde katıldığı aktiviteler, bunların her birinden, kendi aile hayatından, evliliğinden ayrı ayrı bölümler halinde bahsediliyor. Kalan vaktimizin artık son aşamalarında arzu edersen Alaaddin, ben bir eserden daha söz edeyim. Bu da İz Yayıncılık'tan çıkan Recep Şentürk Hoca'nın Açık Medeniyet isimli eseri. Çok Medeniyetli Toplum ve Dünyaya Doğru başlığını taşıyor. Recep Şentürk Hoca biliyorsun şu an İbn Haldun Üniversitesi'nin rektörü. Evet. İSAR Vakfı'nın da kurucularından. Biz geçen gün bir yüz yüze görüşmemiz olmuştu. Orada bana bu eserini hediye etti, sağ olsun. Burada tabii iç içe geçen medeniyetlerin fikri ve sosyal kuşatıcılık sorunu birinci bölümü ifade ediyor. Bunun bir tabii akademik metin olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle dipnotlarla zenginleştirilmiş. Kaynakçası da hem Arapçadan hem İngilizceden oldukça zengin bir şekilde derlenmiş. Hatta Fransızcayı da görüyorum kaynakçasında. Bir eser, hocanın kendi kavramsallaştırması açık medeniyet. Daha başka eserlerinde de kullanmıştı bu kavramlaştırma. Burada diğer bölümlerden de biraz bahsedeyim. Özellikle tabii ilk girişte açık medeniyetten ne kastettiğini izah ediyor. Ardından da Emeviler, Abbasiler, Endülüs, Hindistan ve Osmanlı tecrübelerini anlatıyor. Günümüzde mesela diyor ki mesafenin ölümü ve iç içe geçen medeniyetler ve ardından yeniden açık medeniyet, dil, toplum ve doğanın çok katmanlılığı, hep bunlar diğer bölümlerden bazı alt başlıklar. Açık doğa bilimleri, çok katmanlı tabiat anlayışı, açık medeniyetin sosyal içselleştirme aracı olarak fıkıh. Burada açık medeniyetteki aslında atıflarının çoğu bizim geleneksel fıkıh kaidelerine dayanıyor. Bizim fıkıh anlayışının günümüz sosyolojisine karşılık geldiğini, yani günümüz sosyolojisinin yapmaya çalıştığı şeyin daha önce fıkıh olarak yapıldığını düşünenler var. Bu kitapta da bu meseleler enine boyuna tartışılıyor. Diyelim aslında daha anlatmak istediğimiz epey şey var ama vaktimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Okudukça'yı dinlediniz.
Teşekkür ediyoruz.
Bir sonraki programda tekrar buluşmak üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.